Evet efendim, ilk seansta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neoportföy Araştırma Direktörü Şebnem Ayabakan bizlerle. Şebnem günaydın,
günaydın,
hoş geldin.
İyi haftalar herkese.
Evet, haftaya içeride pozitif başladık. Yurt dışı tarafı biraz daha karışık. Önce yurt dışı tarafıyla başlayalım istersen. Şimdi baktığımızda piyasalara ne fiyatlanıyor aslında piyasada? Şu an Aralık'ta ya da gelecek yıla bir faiz artırımı, gerçekleşme olasılığı yok diyor piyasa. Hatta Mart ayında faiz indirimlerinin başlama olasılığı %30'a çıktı ki Mart çok erken bir tarih. Evet. FedWatch'a göre 2024 yılında toplam 100 bas puanlık faiz indirimi gelebilir. Artık piyasa değil faiz artırımı, tamamen faiz indirimini fiyatlamaya başladı. Şimdi önce istersen bunun etkisini nerede görüyoruz? Tabii tahvil faizleri ve dolar endeksinde görüyoruz. Güçlü dolar temamız vardı. Bu tema her ne kadar hala geçerli olsa da dolar endeksi geri çekiliyor. Haftaya 103,5'larda başladık. Peki bu geri çekilme devam edecek mi diyelim. Hem de grafiğimiz üzerinden gidelim. Euro dolar paritesi de 1.09'lara geldi çünkü.
İsterseniz grafikte göstereyim arkadaşlar, grafiği ekrana
verirlerse. Şimdi dolar endekse bir haftalıkta bakacağız.
Burada
peki nereye gidiyoruz?
Esasında bir şey itiraf etmem lazım. Ben bu kadar hızlı gelmesini beklemediğimi söylemiştim. Yani dolar endeksinin gerilemesini artık beklememiz lazım demiştim ama 103,5 seviyelerinin altına kaydığında çok hızlı bir şekilde dolar endeksinin tekrar 99'lara doğru geldiğini görebiliriz. Bu da ne anlama geliyor esasında? Euro dolar paritesinde çok olumluydum hatırlarsan geçen hafta. Hatta sene sonuna muhakkak bir 1.10-1.11'leri göreceğiz diyordum. Euro dolar paritesine baktığımız zaman da orada da zaten şu an itibariyle galiba
1.09.23'deyiz.
9'ların üstündeyiz. Bu hafta biraz esasında iki tane gündem maddesi var. FED tutanakları. Onun çok çok fazla bir şey değiştireceğini zannetmiyorum. 3 hafta önce olan FED toplantısının tutanakları çünkü. Onun sonrasında işte Lagarde konuşacak hem salı hem cuma. Diğer başka Avrupa'dan konuşacak olan Merkez Bankası başkanları üyeleri de var. Biraz böyle bir hafif hani o hızlı çıkışını euro dolar paritesinin böyle hazmedeceği bir hafta da olabilir ama yukarı devam etmesini beklediğimin de hemen altını çizeyim.
Euro dolar paritesine geçelim mi o halde?
Evet, euro dolar paritesinde
bir önce günlükte bakalım istersen kısa da. 1.09.23 dedik. Şu an dolar endeksi geri çekiliyor. Tabii ağırlık euroda olduğu için parite de yukarı gidiyor.
Aynen, zaten 1.10 ve 1.10.60'larda direncimiz. Yani şu anki haftada güzel bir haftadayız. Bunu söylemiştik. Yabancılarda çok fazla esasında bir gündem maddesi bizi etkileyecek olan yok. Savaş gündemi ortadan kalktı. Fed'in faiz artışlarının artık sona ermesi. MSCI bütün gelişmekte olan piyasalar endeksinde de hızlı bir rally yapması. Hatta bizim ondan geride kalmış olmamızın da altını çizeyim ben.
Amerika biraz daha şükran gününe odaklanacak.
Amerika yani perşembe günü güzel güzel Thanksgiving, şükran günü şeylerin yemeklerini yiyecek. Cuma zaten yarım gün. Bizi orada esasında önümüzde yapabiliriz gibi bir şeyle, moralle gidebiliriz gibi gözüküyor. İstersen hemen endekslerine de bakalım çünkü orada altını çizmek istediğim bir şey var. Önce buna bakalım peki. Yönetmenim haklı. Euro dolar paritesinin günlüğüne baktık.
Günü haftalığa
getirdiğini zannettim. Haftalığa geldiğimizde de orada eğer bu 1.10'ların üstüne geçebilirse bakın burada 1.11.55 gibi bir rakam var. Hani bunun üstüne çok hızlı giderse o zaman gerçekten de şu andaki bu iyimserliğin, gerçeği söylemem gerekirse biz geçtiğimiz hafta şu anda böyle olabilir ama Fed'in faizleri arttırmasının sona erdiğini her söylediğinde de Powell gelip bir şekilde bir realite çeki yapıyor zaten. Bir dakika, o kadar hızlı değil şeklinde bir sert bir söylemde bulunuyor. Enflasyon %2'ler hedefleniyor. Hani 2'ye bu kadar çabuk düşmesi ve Mart'ta Fed'in faiz indirmeye başlamasını biz en azından şu andan öngörmüyoruz. Biz daha fazlasıyla ikinci yarısındayız diyordu genel hatlarla ekonomistler. Biraz artık o Mart'la herhalde Haziran arasına kayacak. Fiyatlamalarda da öyle olacak ki bu chart o kadar güçlü bir şekilde bir 1.10.60'lara gelebilsin açıkçası.
Peki Şebnem, şimdi Nasdaq alacağız grafik olarak ama Nasdaq alırken de tabii Nasdaq'ın en çok korele gittiği fiyatlama tahvil faizi. Yani tahvil tarafına çok entegre gidiyor. Hani burada biraz daha S&P ve Dow Jones'u ayırabilirim ama tahvil faizleri yükseldikçe mesela Nasdaq'ta çok büyük bir baskı, tahvil faizleri geri çekildikçe Nasdaq'ta ilk etkiyi burada görüyoruz. O yüzden şimdi kısaca bir tahvil nakdi faizleri için en azından 10 yıllıklar noktasında daha fazla geri çekilme beklentin var mı? Onu da konuşalım. Çünkü yani %4,46 tabii piyasa ikiye bölündü. Yani çok iyimser olanlar da var. Buradan tekrardan %5'lere doğru, yani en azından 4,90'lara doğru bir harekete bir daha kalkışır diyenler de var. Hani iki taraflı bir düşüncenin neresindesin?
Demek istediğim buydu. Geçtiğimiz hafta orada bir short squeeze dediğimiz, yani gerçekten de Amerikan 10 yıllıklarında çok da fazla aşağıya gidecek yeri yok diye alınmış olan pozisyonların bir ters yönünde de pozisyon alındığını gördük. Bu en son gelen enflasyon verisiyle beraber Fed artık bitirdi faiz arttırımlarını süreciyle beraber. Şimdi bunun bir normalizasyonunu görüp de dolar endeksinin de hafif bir tepki yapmaya çalıştığı bir haftayı görebilir miyiz? Çok güzel bir nokta, görebiliriz. Dolayısıyla Nasdaq'ta da aynı şekilde çok hızlı olarak gelinen bir 14.800'ler olur ise bu hafta, 14.800-15.000'leri ben direnç olarak kesinlikle görürüm. Buna şöyle de yaklaşayım. Geçtiğimiz hafta konuştuğumuzda Perihan 4.45'ler, 4.50'ler hep tutuyor Amerikan 10 yıllıklarında, onun altına henüz geçemiyor demiştik. Bunu esasında bir iki tane daha veriyle destekler ise ancak 4.20'lere doğru Amerikan 10 yıllıklarının gelmesini görürüz demiştik. Oraya gelmesini getirecek veri olursa valla bu chart gidesi var gibi gözüküyor. Hı. Nasdaq'ın chartı.
Ama bu haftada onu etkileyecek kadar önemli bir veri yok.
Yok. Yani bu hafta esasında Nasdaq'ta hani buralarda şu tam anlamıyla 14.300'leri geçemeyip acaba selektif hisse bazlı Nasdaq'ta geçtiğimiz hafta öne çıkarttığımız telekom, bilişim, daha çok biz Nasdaq dedik ama bizim biz de aldılar onları.
Aynen öyle.
Biraz öyle oldu. Tamam, bankaları demiştik. Sonra bizim bile moralimiz bozuldu. İki haftadır banka diyoruz, hiçbir yere gidemedi biz de bankalar diye, ama sonunda biraz şeyi kurtardık esasında. Çünkü temel olarak görüşlerde o sırada bizde de makroekonomik konjonktürdeki atılan adımlarla beraber eğer MSCI endeksine de bir iyimserlik gelirse bu Fed'in faizleri son buldurduğu ile ilgili, bir bankalarda öncelikle yukarı hareket beklediğimizden bahsetmiştik. Onunla beraber bilişim ve teknoloji hisseleri çok öncelikliydi. Burada da işte bakacağım benim esasında bu hafta Nvidia var. Bu hafta Nasdaq'ta Nvidia'nın önemli hareketi çok önemli olacak. Nvidia ile beraber eğer yapabilirse Nasdaq'ta 14.300'lerin ve üstünü test edecek bir Nasdaq göreceğim. 14.800'lerle de maksimum limitlerim gibi gözüküyor.
Peki bir de haftalığına bakalım mı o zaman?
Olur.
Yani daha geniş perspektifte bakacak olursak ne dersin?
Haftalıkta zaten baktığımızda 14.872. Yani burasıdır. Hani benim şu an için maksimum Nasdaq'ta görebildiğim şey, altta Amerikan 10 yıllıklarının gideceği yeri düşündüğüm için bunu diyorum. Yoksa Nasdaq'ta iyimser olduğumu biliyorsunuz zaten. Ama o senenin daha sonraki şeylerinde, yarılarında gibi geliyor. Yani en azından bir Aralık'ta başka bir veri daha aldıktan sonra olası var gibi gözüküyor.
Peki S&P'ye geçelim ama geçerken şunu da sormak istiyorum Şebnem. Yani az önce ifade ettiğim gibi FedWatch'ta hani Mart ayında faiz indirimlerinin başlama olasılığı %30 ya. Önce şunu soracağım. 2024'te senin faiz indirimi beklentin var mı Fed'den?
Var.
Varsa ya bunu biraz daha takvimsel olarak Mart ayı çok erken mi sana göre? Daha yılın ikinci yarısına mı kalır? Ne dersin peki? Yani bir zamanlaman var mı?
Şimdi Mart ayının çok erken olması esasında borsalarda resesyonun bu soft landing dediğimiz yumuşak geçişin olmayıp da Fed'in indirmeye acilen başlaması gibi ve veya bankalarla ilgili hatırlatayım. Hep biz kısa hafıza şeyimizdeki çipler hemen boşalıyor çünkü unutuyoruz. Kısa vadede esasında yine bir likidite ile ilgili bankalarda bir problem olursasında olabilecek şeyler bunlar. Ben neden bunu söylüyorum? İkinci şıkkım çünkü Fed'in enflasyon hedefini %3'e çıkarmış olması. Yani %2'de bir enflasyon hedefi varken, Fed çünkü genelde çok credible bir merkez bankası olduğu için piyasaları yanıltmayacak şekilde de hep onların beklentilerini gerçekten güzel yönettiği için hani %2 enflasyon hedefim var derken bu kadar hızlı bir şekildeki düşüş olması için enflasyonda resesyonun o zaman yumuşak geçmiyor olması lazım. O da borsalara kötü yansır. Belki Nasdaq'a iyi yansır, tamam, Amerikan 10 yıllıkları düştüğü için orada düştükçe alım Nasdaq'a gelecektir. Ama S&P'de aynı şeyi söyleyemem. S&P'de çünkü sanayi açısından baktığın zaman da resesyon daha ağır olacaksa biraz yukarısı 4750'ler, 5000'lerle kısıtlı bir S&P'yi görüyor oluruz o zaman senenin ilk yarısında.
Peki Şebnem, istersen buyur bir de içeriği konuşalım. Şimdi bu hafta böyle yurt dışına baktığımızda ana temamızı etkileyecek çok önemli bir veri akışı yok dedik ama içeride Perşembe günü Merkez Bankası'nın bizde faiz kararı var. Bugünün belki daha doğrusu düzeltiyorum bu haftanın en önemli gündemi bu olacak. Bugün özelinde de ben sabahta hatırlatmıştım kabine toplantısı var. Bu kabine toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları tabii ki önemli ama sen bu hafta Merkez Bankası'ndan ne bekliyorsun? Çünkü piyasanın genel beklentisi sabahta konuşmuştuk Volkan'la. Mesela Volkan bana göre 250 bas puan kafi, 500 çok olur dedi. 500 bekleyen de var, 250-250 %40'da kapatırız diyen de var. Ama piyasaları bozmadan yolumuza devam etmemiz lazım değil mi? Yani kur bacağı, kur korumalı mevduat bacağı, borsa bacağı her biri kritik. Bir taraf bozulduğunda para diğer tarafa kayıyor.
Valla genel zaten survey'deki beklentiler 250. Benim için sürpriz olacak bir şey ne olur? Hiç yapmaması olur. Çünkü geçtiğimiz hafta finansal istikrar raporunda Sayın Gaye Hanım'ın da söylediği gibi alt başlıklarda devam edeceğiz, kararlıyız, enflasyonu düşürmeye şeklindeki başlıkları okuduğumda sıfırı ihtimal dışı, pas geçmeyi ihtimal dışı görüyorum. 500 olabilir mi? Olabilir. Yalnız şunun altını çizeyim. Şimdi 35'lerdeyiz. 250 olduğunda 37,5. 37,5'un bileşiği 41. 40 olduğunda, 500 olduğunda onun bileşiği zaten artık yabancının illaki gireceği bir nokta. O zaman bizim geçen hafta söylediğimiz yabancı önce tahvile girecektir ki zaten dolar bazlı da girişlere baktığımızda evet hisse senetlerinde ilk olarak bir giriş olduğunu görüyoruz ama o da bankalara ve işte bu şu anda konuştuğumuz bile TÜPRAŞ var. TÜPRAŞ'a gayet güzel hani bilişim ve bankalar haricinde baktım oraya bir iyi para girmiş. Onun haricindeki hisse senetlerine baktığımızda o zaman bir tahvile giriş var hurra diye bir dur ve bekle hareketi olabilir. Yani senin sorundan anladığım şekilde daha sonrası pozitif olmak üzere eğer 500 olursa bu piyasanın bütün piyasaların dengesini bozmayalım kısmında biraz bana sürpriz olur.
Peki ekranda da göründüğü gibi Perşembe günü saatler 14'ü gösterdiğinde alacağız. Merkez Bankası'nın verisini şu an politika faizinin %35'te olduğunu da yine hatırlatmış olalım.
Bir altını çizebilir miyim Perhan?
Tabii,
çok özür dilerim sözünü kestiğim için.
Estağfurullah.
Şimdi baktığımızda enflasyon hedefinize baktığımızda enflasyonun üstüne çıkmış ilk defa reel faiz verecek bir Merkez Bankası kararıyla karşılaşmış oluruz. Bir de ekleme yapacak olursam 500 bas puan gelir ise dolayısıyla 500 bas puanda o zaman girişlerini ilk yapacak olan yabancıların Thanksgiving masasından kalkıp, yemekten kalkıp o pozisyonlara koşa koşa girecekleri
o
bir
zaman
ortamda yapmayı tercih eder mi?
Doçe haklı mı? Yani 2024 yılında diyor en iyi getiri, daha doğrusu TL tahvillerin yılı olacak 2024
yılı
diyor.
Ben öyle olacağını düşünüyorum. Ümit de ediyorum. Yani şöyle hani genelde bir kırgınlıkla ve daha önceden esasında hep böyle dendi ama yapılmadı şeklinde biraz duygusallıkla bu olur mu olmaz mı diye bekleyen yatırımcı var.
Peki yatırım yapma noktasında duygusallığa yer var mı?
Yok.
Yani para noktası değil mi? Ben buna hiç katılmıyorum. Çünkü
ben
paranın hiç duygusal davrandığını değil tamamen mantıksal ve
analiz
değil mi?
Tamamen mantıksal. Burada şu olur. Bunu da söylemiştim, altında çizmiştim zaten Perhan. Eğer bugün olmasa yarın olacak. Zaten senenin sonunu ya 40 bilemedin en az ihtimalim ama 40'ın üstünde 40,5-41 bitiririz demiştim. Dolayısıyla biz eğer 40'lara geldiğimizde bileşik faizlerde ben 45-46 seviyelerini görüyor isem, 46'ları bulduysam, önümüzdeki seneki enflasyonun evet Mayıs'ta 75'lere çıkacağını bilen bir ekonomist ve fon yöneticisi olarak daha sonra senenin sonunda nereye gideceğini ve ne kadarını bunun ben pozisyonlanmakta uygun gördüğümün hesabını yapacağım. Bunu bütün fonlar yapacaklar. Şu anda da zaten yabancının da girmesini beklediğimiz şu olabilir. Bunu yapacağımızın sinyalini verdiğimizde biz nasıl bir aralık görebiliriz? Step step, yavaş yavaş hangi yabancıların giriş yaptığını gördüğümüz, Ocak'ta tekrar nerelerden giriş yaptığını gördüğümüz ve TL'ye de hafif artık geçiş olacağı bir ekonomiyle karşı karşılaşırız. O zaman Mayıs'ta göreceğimiz 75 dediğimiz enflasyonu da belki bizde de çünkü soğuma alametleri var. İthalat rakamlarını gördük zaten geçtiğimiz hafta. Sonuçta sanayide zaten bir şekilde durgunluk olacağını, büyümeyi aşağıya çektiğimizi
sanayi
de biliyoruz.
Sanayi üretim rakamları da zaten
onu
bir trend çizemiyor.
Onu da gördük. Dolayısıyla şimdi bu konjonktürde bir de FED de faiz arttırmıyor. Orada da bir resesyon, yumuşak, soft landing ama yine de bir yavaşlama göreceksek bütün bunların hepsi bize daha çok tahvil bono önce sonra borsa dedirttiriyor. Ya borsayı bırakın diye demiyorum, bakın pozisyonu olan zaten borsada pozisyonunu bırakmaz. Borsacı zaten pozisyonunu bırakmaz. Onların da geçtiğimiz dönemde zaten 7300'leri gördüğümüzde daha aşağısına salınmadığından gördük ciddiyetlerini. Satış gelmedikçe ben burayı savunurum da dedi piyasa yapıcıları. Dolayısıyla yine bu şekilde fiyatlamaların olacağını ama hafif hafif artık o ortalamaların yukarı çekildiğini. Yani şu anda 8000'leri test ediyoruz. 8200'ler direncimiz. Sonra bir kötü bir haber oldu. Ne olabilir diye baktığımda geçen haftaki bir tek politik gelişmelerde işte 50+1 acaba tekrar anayasayla ilgili bir gelişme olur mu yerel seçimler zamanı diye bir tartışma olmuştu. Bir politik gündemde o olabilir. Bir de tekrar İsrail-Gazze ile ilgili biraz hafif ılımlanmış olan ve piyasaların pek umursamadığı savaş gündemi tekrar gündeme gelebilir. Başka da bir şey olmasın zaten negatifte.
Peki şu an Volkan dedi ki hisse ağırlığı bana göre 8000'in altındayken endeks %50 civarında olmalı dedi. Yani kendi bireysel portföyünde hisse tutanlar ya da hisse yoğun fon alanlar ya da almak isteyenler için. Yani hani evet burayı terk etmeyin ama ağırlık da vermeyin diyorsun anladığım kadarıyla. Yani senin peki buradaki dengen nasıl? 100 birim param var yani 25. Nasıl bir ideal? 25.
Ben fonlarla alıyorum çünkü.
Peki burada fon dağılımını konuşalım o zaman Şebnem. Daha tematik fonlara mı burada yatırımcının odaklanması lazım? Ne dersin?
Ben önce bir tematikten önce şeyi söyleyeyim. Yurt içi, yurt dışı hisse senetlerinde ne düşündüğümü. Bu yalnız yurt dışı hisse senetlerini 15'ti. 8'e indirdiğimde altını çizeyim. Dirence yaklaştıkça şu anda o ilk inmede bir satış gelirse tekrar arttırmak üzere yurt dışı hisse senetlerinde pozitifim. Ancak ben başladığım yerde 13.300-14.000'lerdeydi Nasdaq. Şu anda 14.000'lerin üstünden konuştuğumuz için orada birazcık azaldı yüzde. Ama tekrar artmak üzere azaldı. Yurt içi hisse senetleri şu anda %25 portföy dağılımında. Yurt dışı %8. Eurobondlar %15. Mevduatta %27'lerdeyim. Çünkü bu hafta gerçekten 46'ları alabilecek bir, zaten alabiliyoruz da herkesin, büyük montanların alabildiği, herkesin alamadığı bir orandı. Bu hafta artık onların da alabileceğini düşünüyorum. Dolar oranım düşük çünkü onu daha fazlasıyla altın ve Nasdaq'taki yapılandırdığım işte dolar ürünleriyle ve Eurobond'la yapmayı düşündüğüm için. Uzun vadeli borçlanma, Türkiye'deki uzun vadeli borçlanma araçlarındaki ağırlığım %6, kısa vadelilerde de %4. Yani toplamda Eurobond %15, mevduattaki o %27'nin de mevduatta beklerken de anında böyle bir atak
defansif
olduğunda...
Defansif olarak diyorsun,
şöyle
diğerlerine de kaydırabilirim.
Şöyle defansif, mevduatta duran paranın tahvil ve bono fonlarına gireceği şeklinde konumlanacak. O da bu hafta zaten belirlenecek.
Benim ideal dağılımım bu diyorsun. Şahane oldu. Çok güzel bir portföy dağılımı yaptın bizlere de. Şebnem çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Haftaya pazartesi görüşmek üzere
görüşmek
diyelim.
Üzere.
Her pazartesi bizlerle Şebnem bildiğiniz gibi.